Ayrım 7.
Sayfa 65. Dördüncü bölüm. Handan ayrıldıktan sonra şövalyemizin başına gelenlere dair. Şafak sökmek üzereyken handan ayrılan Don Quixote, şövalye ünvanını almış olduğu için o kadar memnun, o kadar gururlu, o kadar sevinçliydi ki neşesi atının kolanlarından fışkırıyordu. Ama hancının yanında taşıması gereken şeyler, özellikle para ve çamaşır konusundaki nasihatleri hatırına gelince, evine dönüp bütün ihtiyaçlarını karşılamaya, yanına bir de silahlar almaya karar verdi. Komşusu olan yoksul, çoluklu çocuklu ama şövalye silahtarlığına çok uygun bir çiftçiyi yanına almayı düşünüyordu. Bunları düşünerek Rosinante'yi köyüne doğru sürmeye başladı. At sanki gittikleri yeri bilirmiş gibi öyle bir hevesle gidiyordu ki ayakları yere değmiyor gibiydi. Fazla gitmemişti ki sağ tarafındaki sık bir ormandan cılız bir ses duyar gibi oldu. Birisi inliyordu sanki. Sesi duyar duymaz şöyle dedi: "Lütuflarından dolayı Tanrı'ya şükrediyorum. Mesleğimin gereklerini yerine getirebilmem, şerefli kararımın meyvesini toplayabilmem için önüme birbiri ardına fırsatlar çıkarıyor. Bu sesler hiç şüphesiz yardıma ihtiyacı olan zavallı bir adamdan ya da kadından çıkıyor." Hemen dizginlere asılıp Rosinante'yi seslerin geldiği yana sürdü. Ormana girdikten hemen sonra bir meşe ağacına bağlı bir kısrakla bir başka meşeye bağlı bir delikanlı gördü. 15 yaşlarındaki çocuğun belden yukarısı çıplaktı, duyduğu iniltiler ondan geliyordu. Haksız da sayılmazdı. Çünkü iri yarı bir çiftçi elindeki kayışla çocuğu kırbaçlayıp duruyordu. Her vuruşunda da bir azar, bir nasihat çıkıyordu ağzından. "Dilini tutacaksın, gözlerini açacaksın," diyor, oğlan cevap veriyordu. "Bir daha yapmayacağım efendim, Tanrı aşkına, bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Bundan böyle sürüye daha çok dikkat edeceğim." Olanları gören Don Quixote öfkeyle konuştu. "Saygısız şövalye, savunmasız birine çatmanız hiç doğru değil. Atınıza binin, mızrağınızı elinize alın. Kısrağın bağlı olduğu meşeye dayalı bir de mızrak vardı. Size yaptığınız şeyin ne kadar alçakça olduğunu göstereyim." Baştan aşağı zırhlı bir adamın mızrağını suratına doğru dürttüğünü gören çiftçi ölümü görür gibi oldu ve kibar sözlerle karşılık verdi. "Saygıdeğer şövalye, cezalandırmakta olduğum bu oğlan benim hizmetkarımdır. Bu civarda bir koyun sürüm var, ona bakmakla görevlidir. O kadar dikkatsiz bir çocuk ki her gün koyunlarımdan biri eksiliyor. Dikkatsizliğini, edepsizliğini cezalandırıyorum. O cimriliğimden parasını vermemek için yaptığımı söylüyor. Tanrı huzurunda ruhum üzerine yemin ederim ki yalan söylüyor." "Benim karşımda yalanlıyorsunuz ha, edepsiz adam," dedi Don Quixote. Dipnot: daha yüksek mevkiden birinin yanında bir başkasını yalanlamak, yüksek mevkideki kişiye yapılmış bir hakaret sayılırdı. "Bizi aydınlatan bu güneş şahidim olsun, bu mızrakla sizi ortadan ikiye biçerim. Daha fazla konuşmadan verin parasını. Yoksa Yüce Tanrı'nın huzurunda yemin ediyorum, sizi şu anda mahvederim, yok ederim. Hemen çözün çocuğu." Çiftçi başını önüne eğdi ve tek söz söylemeden hizmetkarını çözdü. Don Quixote oğlana, efendisinin ona ne kadar borcu olduğunu sordu. Çocuk ayda 7 riyalden 9 aylık dedi. Don Quixote hesapladı, 73 riyal ettiği sonucuna vardı ve çiftçiye bu yüzden ölmek istemiyorsa derhal ödemesini söyledi. Korku içindeki çiftçi, içinde bulunduğu kötü durum üzerine, verdiği söz üzerine, henüz bir söz vermemişti, yeminler ederek borcunun o kadar olmadığını söyledi. Oğlana verdiği 3 çift pabucu ve hastalandığında 2 kere kan alınması için harcadığı 1 riyali hesaptan düşmek gerekiyordu. "Bütün bunlar iyi güzel de," dedi Don Quixote. "Pabuçlarla kan almalarda haksız yere vurduğunuz kırbaçlara yazılsın. O sizin ödediğiniz pabuçların derisini parçaladıysa, siz onun vücudunun derisini parçaladınız. Berber hasta olduğunda kanını akıttıysa siz sağlığında akıttınız. Kısacası bunlar yüzünden size bir borcu yok. Saygıdeğer şövalye, işin kötü tarafı yanımda para yok. Andres benimle birlikte eve gelsin, son riyaline kadar tek tek ödeyeyim. Onunla birlikte gitmek mi dedi oğlan? Mümkün değil efendim, hayatta gitmem. Çünkü tek başına kalınca Aziz Bartolomeus gibi derimi yüzecektir. Öyle bir şey yapmayacak diye cevap verdi Don Quixote. Ona bir emir vermem yeterli, bana saygı gösterecek. Aldığı şövalye ünvanı üzerine yemin ettiği takdirde onu serbest bırakacağım, paranı ödemesini de sağlayacağım. Söylediklerinize dikkat edin saygıdeğer beyefendi dedi oğlan. Benim efendim şövalye değil, şövalyelik ünvanı filan da yok. Zengin Juan Haldudo o. Kentanar'da oturur. Bunun önemi yok dedi Don Quixote. Haldudo ailesinde şövalyeler olabilir. Üstelik insan yaptığıyla ölçülür. Bu doğru dedi Andres. Ama benim efendim paramı, terimin, emeğimin karşılığını benden esirgediğine göre neyle ölçülecek? Esirgemiyorum Andres kardeş dedi çiftçi. Rica ederim benimle gel. Dünyadaki bütün şövalyelik yasaları üzerine yemin ederim ki dediğim gibi son riyaline kadar ödeyeceğim hem de alasıyla. Alası kalsın dedi Don Quixote. Gümüş riyal olarak ödeyin yeter. Yemininizi tutmaya bakın. Çünkü aynı şekilde ben de yemin ediyorum, tutmazsanız sizi tekrar bulup cezalandırırım. Kertenkele gibi gizlenseniz de mutlaka bulurum. Bu emri yerine getirmeye kendinizi mecbur hissetmek için, emri kimin verdiğini bilmek isterseniz, şunu bilin ki ben La Mançalı yiğit Don Quixote'yim. Kötülük ve haksızlıklara karşı savaşırım. Tanrı sizinle olsun, sözünüzü, yemininizi sakın unutmayın, yoksa cezanızı çekersiniz. Bunları söyleyip Rosinante'yi mahmuzladı ve kısa sürede uzaklaştı. Çiftçi onu gözleriyle izledi. Ormandan çıktığını ve geri gelmediğini görünce hizmetkara Andres'e dönüp dedi ki, ''Gel buraya oğlum. Sana o kötülük savaşçısının emrettiği şekilde borcumu ödemek istiyorum.'' ''Tanrı biliyor ya'' dedi Andres, ''o iyi yürekli şövalyenin 1000 yıl yaşasın, emrini yerine getirseniz.'' Sizin için iyi olur saygıdeğer efendim. Çünkü Yüce Tanrı adına öyle cesur, öyle haksever bir şövalye ki borcunuzu ödemezseniz dönüp dediğini yapacak. Tanrı şunu da biliyor ki dedi çiftçi, seni çok sevdiğimden ödemeyi arttırabilmek için borcumu da arttırmak istiyorum. Sonra çocuğu kolundan tutup tekrar ağaca bağladı ve öyle bir kırbaçladı ki ölmesine ramak kaldı. ''Şimdi çağırın bakalım kötülük savaşçısını Senyor Andres'' diyordu çiftçi. ''Bu sefer bir şey yapamayacak, göreceksin. Gerçi işim bitmedi henüz. Çünkü korktuğun gibi derini yüzmek istiyor canım.'' Ama sonunda oğlanı çözdü ve cezayı uygulasın diye Haktanır Şövalye'yi araması için izin verdi. Andres biraz üzgün çıktı yola, La Mançalı yiğit Don Quixote'yi bulacağına, olanları bir bir ona anlatacağına, çiftçinin cezasını fazlasıyla çekeceğine yeminler ediyordu. Ama bütün bunlara rağmen o ağlayarak gitti, efendisi gülerek geride kaldı. Yiğit Don Quixote haksızlığı işte bu şekilde düzeltmişti. Kendisi olanlardan pek memnundu, şövalyeliğe gayet güzel ve soylu bir şekilde başladığını düşünerek kendinden son derece hoşnut, köyüne doğru ilerliyor, kendi kendine mırıldanıyordu. Ey güzeller güzeli Dulcinea del Toboso, kendine dünyanın en mutlu kadını diyebilirsin. Çünkü La Mançalı Don Quixote gibi cesur ve ünlü bir şövalyenin tamamen senin iradene ve isteğine esir olması, boyun eğmesi, talihliliğine erdin. Kendisi herkesin bildiği gibi dün şövalye ünvanını aldı ve bugün haksızlıkların en büyüğünün, kötülüklerin en gaddarcasının üstesinden geldi. Kendisi bugün o zavallı çocuğu yok yere kırbaçlayan zalim düşmanın elinden kamçısını aldı. O sırada bir dört yol ağzına geldi ve gezgin şövalyelerin yol kavşaklarına geldiklerinde durup hangi yolu seçeceklerini düşündüğünü hatırladı. Onları taklit ederek bir süre durdu. İyice düşündükten sonra Rosinante'nin dizginini gevşetti. Kararı beygirinin iradesine bıraktı. Atı başlangıçtaki niyetine uygun olarak ahırının yolunu tuttu. Yaklaşık 2000 adım gitmişlerdi ki Don Quixote büyük bir insan kalabalığıyla karşılaştı. Sonradan öğrendiğine göre bunlar Murcia'ya ipek almaya giden Toledo'lu tüccarlardı. 6 kişiydiler, yanlarında güneşe karşı şemsiyeleri, 4 tane atlı hizmetkar, 3 tane de yaya katırcı çocuk vardı. Don Quixote kendilerini görür görmez yeni bir serüvenle karşı karşıya olduğunu düşündü. Kitaplarında okumuş olduğu adetleri elinden geldiğince taklit etmek isteğiyle aralarından biri duruma çok uygun gibi göründü gözüne. Ve böylece sakin bir tavırla cesurca ayaklarını üzengilere iyice yerleştirdi, mızrağını sıkıca kavradı, kalkanını göğsüne yapıştırdı ve yolun ortasında durup gezgin şövalye olduklarına kanaat getirdiği adamların yaklaşmasını bekledi. Görülebilecek, işitebilecek mesafeye geldiklerinde Don Quixote kibirli bir edayla yüksek sesle dedi ki, "Dünya yüzünde La Mancha İmparatoriçesi, eşsiz Dulcinea del Toboso'dan daha güzel bir kadın olmadığını herkes itiraf etmedikçe kimse kıpırdamasın." Bu sözleri duyan ve konuşan tuhaf adamı gören tüccarlar durdular. Hem görünüşünden hem de sözlerinden deliliğini hemen fark ettiler. Ama kendilerinden beklenen itirafı iyice anlamak istediler. Aralarından biraz alaycı ve çok esprili olan bir tanesi konuştu. "Saygıdeğer şövalye, sözünü ettiğiniz bu soylu hanımı biz tanımıyoruz. Onu bize gösterin, eğer dediğiniz kadar güzelse, hiç direnmeden seve seve bizden istediğinizi yapar, gerçeği itiraf ederiz." "Onu size gösterirsem," dedi Don Quixote, "apaçık bir gerçeği itiraf etmiş olacaksınız. Önemli olan kendisini görmeden inanmanız, itiraf etmeniz, onaylamanız, yemin etmeniz ve savunmanızdır. Aksi takdirde benimle savaşacaksınız, garip kibirli beyler. Şimdi ister şövalyelik yasalarının emrettiği şekilde teker teker gelin, ister sizin gibilerin yakışıksız adetleri uyarınca hep birlikte gelin. Hakkın benden yana olmasına güvenerek sizi burada bekliyorum." "Saygıdeğer şövalye," dedi tüccar, "buradaki tüm prenslerin hepimizin adına zat-ı âlinize yalvarıyorum. Hiç görmediğimiz, duymadığımız bir şey konusunda, üstelik Alcaria ve Estremadura kraliçe ve imparatoriçelerinin aleyhinde bir itirafta bulunarak vicdanımıza bir ağırlık yüklemek istemeyiz. Saygıdeğer şövalye, bize bu hanımın bir resmini gösterin hiç değilse. Bir buğday tanesi büyüklüğünde bile olabilir. Çünkü çilenin tamamı bir parça iplikten de anlaşılır. O zaman biz emin oluruz, zat-ı âliniz de isteğinize ve memnuniyete kavuşursunuz. Zaten şimdiden sizin tarafınızda sayılırız. Şöyle ki, resminden bir gözünün kör olduğunu, ötekinden kanla irin aktığını görsek bile, zat-ı âlinizin isteğini yerine getirmiş olmak için onu göklere çıkaracağız." Don Quixote öfkeyle cevap verdi. "Alçak şerefsiz, onun gözünden sizin söylediğiniz şeyler değil, şişeleri pamuklara sarılan amber ve mis kokuları fışkırır. Tek gözü kör de değildir, kamburda. Guadarrama iyileri kadar düzgündür. Ama sizler benim sevgiliminki kadar muhteşem bir güzelliğe hakaret etmenin cezasını çekeceksiniz." Bunları söyledikten sonra mızrağını konuşmuş olan tüccara doğrultup öyle bir hiddetle saldırdı ki şansına Rosinante yolun ortasında tökezleyip düşmese cüretkâr tüccarın durumu kötü olacaktı. Rosinante düştü, sahibi de epey bir süre kırlarda yuvarlandı. Kalkmak istiyor ama kalkamıyordu. Mızrağı, kalkanı, mahmuzları, miğferi, eski zırhının ağırlığı engel oluyordu. Doğrulmaya çabalayıp beceremedikçe, "Kaçmayın korkaklar," diyordu. "Bekleyin sefiller. Böyle yere serili olmam kendi kabahatim değil, atımın kabahati." Adamların yanındaki katırcı çocuklardan biri pek iyi niyetli olmasa gerek, zavallı adamın yerlerde sürünürken böyle kibirli sözler söylediğini duyunca dayanamayıp kaburgalarına karşılığını oturtmak istedi. Yanına yaklaşıp mızrağını aldı ve birkaç parçaya böldükten sonra bir tanesini eline alıp bizim Don Quixote'ye öyle bir vurmaya başladı ki üstündeki zırha rağmen canını çıkardı. Efendileri o kadar vurmasın, bıraksın diye sesleniyorlardı ama oğlan sinirlenmişti bir kez. Bütün sinirini boşaltmadan bırakmak istemedi. Mızrağın diğer parçalarından da yararlanıp hepsini zavallı düşkünün üstünde paramparça etti. Don Quixote ise bu sopa yağmurunun altında bile çenesini tutmuyor, yere, göğe, haydutlara, onun gözünde adamlar öyleydi, tehdit yağdırıyordu. Oğlan yorgun düşünce tüccarlar yollarına devam ettiler. Zavallı adamın yediği dayak yol boyu konuşma malzemesi olmuştu onlara. Don Quixote yalnız kalınca tekrar ayağa kalkmayı denedi. Ama sağ salimken kalkamadıktan sonra dayak yemiş neredeyse canı çıkmış halde nasıl kalkacaktı? Her şeye rağmen kendisini mutlu sayıyor, olanları gezgin şövalyelere özgü bir talihsizlik kabul ediyor, bütün kabahati atına yüklüyordu. Bir türlü doğrulamıyordu, bütün vücudu paramparça gibiydi. 5. Bölüm. Şövalyemizin talihsizliği devam eder. Gerçekten kıpırdayamadığını görünce çareyi her zamanki gibi kitaplarında geçen olayları düşünmekte buldu. Çılgınlığı Mantova Markisi ile Baudouin getirdi hatırına. Charles'ın Baudouin'i yaralayıp dağda bırakışını hatırladı. Çocukların bildiği, gençlerin tanıdığı, yaşlıların sevdiği, hatta inandığı bir öyküydü bu. Bununla birlikte Muhammed'in mucizelerinden daha gerçek değildi. İşte bu hikaye kendi durumuna tıpatıp uygun gibi geldi Don Quixote'ye. Bunun üzerine yoğun acı gösterileriyle yerde yuvarlanmaya, nefes nefese konuşmaya, yaralı orman şövalyesinin söylediği nakledilen sözleri tekrarlamaya başladı. Soylu güzel neredesin? Acım seni üzmüyor mu? Aşkım ya duymadın ya sahtesin, yoksa sende vefa yok mu? Bu şekilde romansın sözlerini tekrarlamaya devam etti ve şu dizeye geldi. Ey soylu Mantova Markisi, amcam benim ve efendim. Bu dizeye geldiğinde talihi karşısına kendi köyünden komşusu olan bir çiftçiyi çıkardı. Çiftçi değirmene buğday götürmüş geri dönüyordu. Yerde yatan adamı görünce yanına yaklaştı. Kim olduğunu, onu böyle inleten derdin ne olduğunu sordu. Don Quixote gelenin amcası Mantova Markisi olduğuna en ufak bir kuşku duymadan inandığı için cevap olarak romansın sözlerini tekrarlamaya devam etti. Başına gelen felaketi karısıyla imparatorun oğlunun aşklarını anlattı aynı romanstaki gibi. Bu saçmalıkları duyan çiftçi şaşırmıştı. Sopa yemekten paramparça olmuş siperliğini çıkartıp toza bulanmış yüzünü temizledi. Temizler temizlemez de tanıdı ve dedi ki, Señor Quijana, aklı başındayken, sessiz sakin bir soyluyken, gezgin şövalyeliğe geçmeden önce adı bu olsa gerekti. Kim getirdi sizi bu hale? Ama o her sorulana romansın dizeleriyle cevap veriyordu. Bunu gören adamcağız elinden geldiğince göğüslüğüyle arkalığını çıkardı, bir yarası var mı diye baktı. Ama ne kan gördü ne de bir iz. Yerden kaldırmaya çalıştı. Epeyce uğraştıktan sonra eşeğin attan daha sakin yol alacağını düşünerek eşeğine bindirdi. Zırhını hatta mızrağın parçalarını toplayıp Rosinante'ye bağladı ve onu dizgininden eşeği de yularından tutup çekerek köye doğru yürümeye başladı. Don Quixote'nin saçmalıkları onu kaygılandırmaktaydı. Don Quixote de kaygılanmakta ondan aşağı kalmıyordu. Yediği dayaktan öyle bitkin düşmüştü ki eşeğin üstünde duramıyordu. Arada bir öyle bir iç çekiyor, derinden inliyordu ki çiftçi tekrar derdini sormak zorunda kaldı. Sanki şeytan olan bitene uygun öyküleri hatırına getiriyordu. Çünkü o sırada Baudouin'i unutup Magripli İbn-i Serrac'ı hatırladı. Antekera valisi Rodrigo de Narvaez onu esir alıp kalesine götürmüştü. Çiftçi tekrar nasıl olduğunu, kendini nasıl hissettiğini sorunca esir İbn-i Serrac'ın Rodrigo de Narvaez'e söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarladı. Aynı Jorge de Montemayor'un Diana hikayesinde okuduğu gibi. Tam yeri gelmişken hikayeden öyle yararlanıyordu ki çiftçi bu abuk sabuk lafları duydukça sinirleniyordu. Bunları işitince komşusunun delirdiğine karar verdi. Don Quixote'nin bitmek tükenmek bilmeyen laflarının verdiği sıkıntıdan kurtulmak için köye gitmekte acele ediyordu. Don Quixote sonunda şöyle dedi. Saygıdeğer efendim, Don Rodrigo de Narvaez, şunu bilin ki sözünü ettiğim güzel şerife, şimdi güzel Dulcinea del Toboso'dur. Dünyada görülmüş, görülecek kahramanlıkların en ünlülerini onun için yaptım, yapıyorum ve yapacağım. Çiftçi buna şu cevabı verdi. Bakın saygıdeğer efendim, ne yazık ki ben Don Rodrigo de Narvaez değilim. Mantova Markisi de ben komşunuz Pedro Alonso'yum. Zat-ı âliniz de ne Boduensiniz ne İbn-i Serrac. Siz dürüst asılzade Senyor Kihanasınız. Ben kim olduğumu biliyorum dedi Don Quixote. Ne olabileceğimi de biliyorum. Yalnız söylediklerim değil, Fransa'nın 12 asılzadesinin hepsi, hatta meşhur dokuzların hepsi, her birinin tek tek ve hepsinin birlikte gösterdiği kahramanlıkları geçecek benim kahramanlıklarım. Bu ve buna benzer konuşmalarla akşam olmak üzereyken köye vardılar. Ama çiftçi havanın biraz daha kararmasını bekledi. Dayak yemiş asılzadeyi böyle eşeğe binmiş halde görsünler istemiyordu. Havanın yeterince karardığına kanaat getirince köye girdiler, Don Quixote'nin evine gittiler. Ev altüst durumdaydı. Don Quixote'nin yakın arkadaşı olan rahip ve köy berberi de oradaydılar. Kahya kadın bağıra çağıra konuşuyordu. Muhterem Senyor Pero Perez, rahibin adı buydu. Ne diyorsunuz efendimin başına gelen felakete? Üç gündür ne kendisi, ne beygiri, ne kalkanı, ne mızrağı, ne de zırhı ortalıkta görünmüyor. Ben ne talihsiz kadınmışım. Şimdi anlıyorum. O hep okuduğu lanet olası şövalye kitapları yüzünden aklını oynattı. Öleceğimden ne kadar eminsem bundan da o kadar eminim. Şimdi hatırlıyorum da kendi kendime konuşurken kaç kere duydum. Gezgin şövalye olup dünyayı dolaşmak, serüven peşinde koşmak istiyordu. Şeytan alsın, iblis götürsün o kitapları. Koca La Mancha'nın en keskin zekasını mahvettiler.